Ayrım 16, Sicilyalı, Mario Puzo, sayfa 158. Graziella onları düşesin okumakta olduğu çalışma odasına alırken hala şaşkınlıktan kurtulabilmiş değildi. Düşes bu davetsiz ziyaretten canı sıkkın şekilde hizmetçisine odadan eliyle işaret ederek sert bir sesle sordu. ''Kocam burada değil, size nasıl yardım edebilirim?'' Giuliano ona cevap vermedi. Odanın güzelliği karşısında sersemlemişti. Şimdiye kadar gördüğü en geniş ve şaşırtıcı şekilde dikdörtgenden çok yuvarlak bir odaydı. Altın rengi kalın perdeler, kocaman çift kanatlı camları örtüyordu. Tavan kubbe şeklinde oyuktu ve kanatlı çocuk freskleri ile süslenmişti. Her yerde kitaplar vardı. Kanepede, sehpada ve duvarlardaki özel raflarda. Duvarlarda kocaman yağlı boya resimler asılıydı ve her tarafta büyük çiçek vazoları bulunuyordu. Altın ve gümüş kutular ağır sandalye ve koltukların önlerindeki masalara serpiştirilmişti. O da 100 kişiyi kolaylıkla alabilirdi ve yalnızca beyaz ipek giymiş tek bir kişi kullanıyordu. Açık pencerelerden güneş ışığı, hava ve bahçede oynayan çocukların bağırtıları geliyordu. Giuliano ilk kez zenginliğin baştan çıkarıcılığını, paranın böylesi bir güzelliği nasıl yaratabildiğini gördü. Ve bu güzelliği bir kabalıkla ya da zulümle bozmaya isteği kalmadı. Yapması gerekeni yapardı ve bu hoş sahnede bir yara izi bırakmazdı. Düşes sabırla yanıt beklerken genç adamın yakışıklı fiziğine hayran kalmıştı. Onun odanın güzelliğinden etkilendiğini görmüş ve kendi güzelliğini fark etmemesine biraz içerlemişti. Adamın bariz köylülüğünün ve azıcık masum bir flörtün uygunsuz kaçmadığı kendi muhitinden olmamasının bir şanssızlık olduğunu düşündü. Bütün bunlar onun olağandan daha çekici sesle, ''Genç adam, üzgünüm fakat eğer malikane ile ilgili bir iş konusuysa bir başka zaman gelmelisiniz, kocam evde değil.'' demesine yol açtı. Giuliano ona baktı. Zenginliği ve sosyal durumuyla yoksul bir adama karşı üstünlük taslayan bu zengin kadın için bir düşmanlık duygusu hissetti. Nazikçe başını eğdi, kadının parmağındaki harikulade yüzüğü fark ederek ve ironik bir uysallıkla ''Benim işim sizinle'' dedi. ''Adım Giuliano.'' Fakat uşaklarının kölece davranışlarına alışık olan düşeste uysallığının ironisi işe yaramamıştı. Bunu doğal karşıladı. O kültürlü bir kadındı. Kitaplara ve müziğe ilgi duyar fakat Sicilya'nın günlük olaylarıyla ilgilenmezdi. Yerel gazeteleri ender olarak okurdu. Onları barbarca bulurdu. Bu yüzden nazik bir şekilde ''Kendini tanıtmandan memnun oldum. Palermo'da mı karşılaştık? Belki de operada.'' dedi. Bu sahneyi eğlenerek izleyen Aspano Pişotta açık açık güldü ve kanatlı pencerelere doğru yürüdü. Bu yönden gelebilecek bir uşağa karşı önlem almak istemişti. Giuliano Pişotta'nın gülüşüne biraz kızmıştı. Fakat düşesin cahilliğiyle büyülenmiş olarak sertçe, ''Sevgili düşes, biz asla karşılaşmadık. Ben bir eşkıyayım. Tam adım Salvatore Giuliano. Beni Sicilya'nın savunucusu olarak bilirler ve buraya sizi görmeye gelmekteki amacım mücevherlerinizi yoksullara bağışlamanızı istemektir. Böylece Noel gününde İsa'nın doğumunu kutlayıp eğlenebilirler.'' dedi. Düşes inanmayarak gülümsedi. Yüzünden ve vücudundan alışılmadık bir açlık yükselen bu genç oğlan ona muhtemelen zarar veremezdi. Ama tehlike iması merakını uyandırmıştı. Hikayesini Palermo'daki partilerde anlatabilirdi. Masum bir gülümseme ile ''Benim mücevherlerim Palermo'da bir kasada. Evdeki bütün parayı alabilirsin dualarımla birlikte.'' Bütün yaşamı boyunca kimse sözünden kuşkulanmamıştı. Küçük bir kızken bile hiç yalan söylememişti. Bu ilkti. Giuliano düşesin boynundaki elmas kolyeye baktı. Yalan söylediğini biliyordu. Fakat yapması gerekeni yapmaya gönülsüzdü. Sonra Pişotta'ya başıyla işaret etti. O da parmaklarını dişlerinin arasına koyup 3 kez ıslık çaldı. Birkaç dakika sonra Passatempo kapıda göründü. Kısa, dörtgen, çirkin biçimi, şeytansı yara izli suratıyla kukla şovlarından çıkmış gibiydi. Yüzü genişli ve kalın fırçamsı siyah saçları ve kavisli kaşları onu bir gorile benzetiyordu. Lekeli koca dişlerini göstererek düşese gülümsedi. Üçüncü haydutun ortaya çıkışı nihayet düşesi korkutmuştu. Kolyesini çıkarttı ve Giuliano'ya uzattı. ''Bu seni tatmin edecek mi?'' diye sordu. ''Hayır'' dedi Giuliano. ''Sevgili düşes, ben yumuşak kalpli bir adamım fakat arkadaşlarım öyle değildir. Yakışıklı arkadaşım Aspano'nun bıyıkları birçok kalbi kırdığı gibi kendi de çok zalimdir. Ve penceredeki adam, benim emrimde olmasına rağmen bana bile kabus gördürür. Seni bir hayvan gibi bahçeye sürükleyip çocuklarını dağlara götürürler. Beni buna zorlama. Şimdi git ve mücevherlerinin kalanını da getir.'' Düşes yatak odasına gitti ve birkaç dakika sonra mücevher kutusuyla döndü. Birkaç değerli parçayı saklayacak kadar uyanık davranmıştı. Kutuyu Giuliano'ya verdi. Giuliano kibarca teşekkür ederek aldı ve Pişotta'ya dönerek ''Aspano'' dedi. ''Düşes birkaç şey unutmuş olabilir. Emin olmak için yatak odasına gidip bakıver.'' Pişotta gizli mücevherleri hemen buldu ve Giuliano'ya getirdi. Giuliano bu arada mücevher kutusunu açmış ve değerli taşların görünüşünden kalbi mutluluktan fırlayacak gibi olmuştu. Bu kutunun içindekilerin bütün Montelebre kasabasını aylarca besleyebileceğini biliyordu. Ve hepsinin dük tarafından işçilerin postlarından çıkan terin parasıyla alınmış olması daha büyük eğlence kaynağıydı. Düşes ellerini ovuştururken parmağındaki kocaman zümrüt yüzüğü fark etti. ''Sevgili düşes'' dedi, ''bazı parçaları saklayarak beni kandırmaya çalışacak kadar kim budala olabilir? Bunu ancak değerli şeyleri için köle gibi çalışan cimri köylülerden beklerdim. Fakat siz, kendinizin ve çocuklarınızın yaşamlarını, kocanız dükün başındaki şapkayı kaybetmesiyle aynı anlama gelen iki parça mücevher için nasıl tehlikeye atabilirsiniz? Şimdi gereksiz heyecana kapılmadan parmağınızdaki yüzüğü bana verin.'' Düşes ağlamaya başladı. ''Sevgili genç adam'' dedi, ''lütfen bu yüzüğün kalmasına izin verin. Size onun değerinde para gönderirim. Fakat bunu veremem. Kocamın bana nişan hediyesiydi. Ondan ayrılamam. Kalbim çok kırılır.'' Pişot da yine güldü. Bunu kasten yapmıştı. Turi'nin kalbinin hassaslığı yüzünden yüzüğü kadına bırakmasından korkmuştu. Ve zümrüt açık ki en yüksek değere sahipti. Fakat Giuliano bu hassasiyeti göstermedi. Pişotta Ture'nin düşesin kolunu kabaca tutup kadının titreyen parmağından yüzüğü çıkarırken gözlerindeki bakışı her zaman hatırlayacaktı. Çabucak bir adım geri attı ve yüzüğü sol elinin küçük parmağına taktı. Turi düşesin kızardığını ve gözlerindeki yaşları gördü. Tavrı bu kez daha nazikçeydi. ''Hatıralarınız adına bu yüzüğü kendim takacağım, asla satmayacağım.'' Düşes onun yüzünde bir alay aradı fakat göremedi. Turi Giuliano için büyülü bir andı. Parmağına yüzüğü taktığında gücün transferini hissetti. Kaderi bu yüzükle bağlanmıştı. Zenginler dünyasından kazandığı gücün sembolüydü. Bu altın çemberli koyu yeşil taştan hala yıllarca parmağından çıkarmadan takmış olan güzel bir kadının parfümünün kokusu yükseliyordu. Asla onun olmayacak bir hayatın esansı onu zapt etmişti. Don Croce tek kelime etmeden dinledi. Alcamo dükü Don Croce'ye şikayetini bizzat bildiriyordu. Babaların babasına kirasını ödememiş miydi? Her türlü hırsızlıktan korunacağının garantisini vermemişler miydi? Eski günlerde buna kimse cesaret edemezdi. Neler oluyordu? Ve Don Croce mücevherleri telafi etmek için ne yapabilirdi? Dük her ne kadar nafile olduğunu bilse ve bu durum Don Croce'yi sinirlendirmiş olsa da hırsızlığı resmi yetkililere bildirmişti. Çünkü sigorta parası vardı. Muhtemelen Roma'daki hükümette Giuliano adlı bu eşkıyayı artık ciddiye alacaktı. Don Croce onu gerçekten ciddiye almak gerektiğini ifade etti. ''Dük'e eğer mücevherlerini geri getirirsem değerinin çeyreğini bana verir misin?'' diye sordu. Dük küplere binmişti. ''Önce benim ve mallarımın güvenliği için sana kira ödedim. Sonra görevini başaramadın, şimdi kurtarmalık istiyorsun. Eğer bu şekilde çalışırsan müşterilerinden nasıl saygı beklersin?'' Don Croce başını salladı. ''Mantıklı konuştuğunu itiraf etmeliyim. Fakat Salvatore Giuliano doğanın bir gücü, Tanrı'nın bir belası gibi. Tabii ki seni depreme, volkanlara, sellere karşı da korumamızı bekleyemezsin. Zamanla Giuliano kontrol edilecek, bunu garanti ediyorum. Fakat şimdi iyi düşün. Sen kurtarmalığı öde, gerisini ben hallederim. Ayrıca şu andan itibaren 5 yıl kiranı ödemeden korumama sahip olacaksın. Ve bu anlaşma çerçevesinde bir daha Giuliano ile problem çıkmayacak. Ayrıca ben de, o da senin değerli şeylerini Palermo'da bir banka kasasında tutacak kadar akıllı olduğunu düşüneceğiz. Öyleyse neden sorun çıksın ki? Kadınlar çok saf. Dünyanın maddi değerlerinin peşine düşen erkeklerdeki şehvet ve hırsı bilmiyorlar. Bir an durdu. Dük'ün yüzünde beliren hafif gülümsemenin silinmesini bekledi. Sonra devam etti. Mülkünün korunması için ödemen gereken 5 yıllık kirayı hesaplarsan, bu şanssız olayda çok fazla şey kaybetmediğini göreceksin. Dük fazla düşünmedi. Don Croce içinde bulunduğumuz zor zamanlar konusunda haklıydı. 5 yıllık kira muafiyetine rağmen mücevherlere kurtarmalık ödemekle biraz kaybı olacaktı. Ayrıca kim Don Croce'nin 5 yıl daha hayatta olacağını ya da Giuliano'yu kontrol altına alabileceğini garanti edebilirdi ki? Fakat yine de en iyi pazarlık buydu. Ayrıca bu olay Düşes'in daha fazla mücevher istemesini önlerdi ve bu da başlı başına bir kazançtı. Bir parça daha toprak satmalıydı. Zaten ataları bunu kuşaklardır budalaca davranışlarını finanse etmek için yapıyordu ve hala binlerce dönüm vardı. Ve Dük, Don Croce'nin teklifini kabul etti. Don Croce, Hector Adonis'i çağırdı. Ertesi gün Adonis, vaftizoğlunu ziyaret etmek için yola çıkmıştı bile. Giuliano'ya hangi görevle geldiğini açıkladı. Tümüyle açık sözlüydü. Mücevherleri Palermo'daki hırsızlara da satsan daha iyi bir fiyat alamazsın. Üstelik bu da zaman alır. Kesinlikle para Noel'den önce eline geçmez. Senin istediğini biliyorum. Ve ayrıca bunun ötesinde Don Croce'nin iyi niyetini kazanacaksın. Buna sahip olmak önemlidir. Sen onun itibar kaybetmesine neden oldun. Bu iyiliği yaparsan seni affedecek. Giuliano vaftiz babasına gülümsedi. Don Croce'nin iyi niyetine aldırmıyordu. Nihai rüyalarından biri Sicilya'dan mafya ejderini silmekti. Palermo'ya çalınmış mücevher satın alan kişileri bulması için adam göndermişti. Fakat bunun uzun ve ıstıraplı bir süreç olduğu açıktı. Bu yüzden pazarlığa razı oldu. Fakat zümrüt yüzüğü vermeyi reddetti. Adonis ayrılmadan önce Giuliano'nun coşkulu romans öğretmeni rolünü bırakarak ilk kez Sicilya yaşamının gerçeklerinden söz etti. ''Sevgili vaftiz oğlum'' dedi. ''Kimse senin niteliklerine benim kadar hayranlık duyamaz. Senin aşısına yardım ettiğimi umduğum yüce gönüllülüğünü seviyorum. Fakat şimdi söz konusu olan hayatta kalmak. Babaların babasına karşı kazanmayı asla düşünme.'' Son 1000 yıldır 1 milyon örümcek gibi Sicilya'nın bütün yaşamında dev bir ağ ördüler. Don Croce şimdi bu ağın merkezinde duruyor. Sana hayran, senin arkadaşlığını istiyor. Onunla birlikte zenginleşmeni istiyor. Fakat arada onun isteklerine boyun eğmelisin. Kendi imparatorluğuna sahip olabilirsin. Fakat onun ağında olmalı. Kesin olan bir tek şey vardır. Ona asla doğrudan karşı çıkamazsın. Bunu yaparsan tarihin kendisi Don Croce'nin seni ortadan kaldırmasına yardım edecektir. Böylece mücevherler Dük'e geri döndü. Giuliano mücevherlerden gelen paranın yarısını Pisciotta Passatempo ve Terra Nova arasında böldü. Giuliano'nun parmağındaki zümrüt yüzüğe baktılar fakat bir şey demediler. Giuliano mücevherlerin satışından gelen paradan bir şey almadı. Paranın diğer yarısını zenginlere ait koyun ve sığır sürülerine bekçilik yapan yoksul çobanlar, yaşlı dullar, yetim çocuklar ve çevredeki diğer yoksullar arasında paylaştırmaya kararlıydı. Bir köyde neredeyse açlık çeken 3 yaşlı kadın vardı, onlara 1 tomar para verdi. Ağlayarak ellerini öptüler. Bir başka köyde ipotek parasını ödeyemediği için çiftliğini kaybetmek üzere olan bir adam vardı. Giuliano çiftliğin ipotekten kurtulmasını sağladı. Yine bir başka köydeki fırını ve bakkalı satın alarak bütün köy halkına ekmek, peynir ve makarna dağıttı. Bir sonraki kasabada hasta bir çocuğun ana babasına onu Palermo'daki hastaneye götürmeleri ve bakım masraflarını ödemeleri için para verdi. Ayrıca genç bir çiftin düğününe katılarak onlara cömert bir drahoma verdi. Fakat en çok Sicilya'nın bütün küçük kasabalarının caddelerinde bekleyen, üstü başı yırtık çocuklara para vermekten hoşlandı. Çoğu Giuliano'yu tanıyordu, etrafında toplandılar. Giuliano para paketlerini dağıtarak ailelerine götürmelerini söyledi. Neşeyle evlerine doğru koşarlarken Giuliano da peşlerinden onları mutlulukla izledi. Akşam karanlığı çökerken annesini ziyaret etmeyi düşündüğünde yalnızca birkaç paket parası kalmıştı. Evinin arkasındaki tarlayı geçerken ağlayan küçük bir oğlan ve bir kız çocuğuyla karşılaştı. Eve annelerine götürmeleri için babalarının verdiği parayı karabinierinin ellerinden aldığını anlattılar. Giuliano bu küçük trajedi karşısında gülümsedi ve onlara elinde kalan son iki paketten birini verirken ailelerine de küçük kızın çok tatlı olduğunu ve cezalandırılmasına dayanamayacağını belirten küçük bir not yazdı. Küçük kızın ailesi minnettar olan tek aile değildi. Borghetto, Corleone, Partinico, Monreale ve Piani dei Greci kasabalarındaki insanlar bağlılıklarını göstermek için onu Montelepre'nin kralı olarak adlandırdılar. Don Croce dükten alacağı 5 yıllık kirayı kaybetmesine rağmen memnundu. Adonis ise dükten mücevherler için değerinin yalnızca %20'sini alabileceğini söylemesine rağmen %25 almış, %5'i cebine atmıştı. Onu asıl sevindiren Giuliano'yu bu kadar erken fark etmesi ve onun hakkında doğru hüküm vermesiydi. Ne sağlam karakterli bir delikanlıydı. Böylesi genç birinin her şeyi bu kadar açık görebileceğine, bu kadar akıllıca hareket edebileceğine, büyükleri ve daha bilgili kişileri ılımlı şekilde dinleyeceğine kim inanırdı? Ve bütün bunları sakin zekayla kendi çıkarlarını koruyarak yapıyordu. Don hayran olmuştu. Tabii kim bir budalayla birlikte hareket etmek isterdi ki? Evet, Don Turi Giuliano'nun onun güçlü sağ kolu olabileceğini düşünüyordu. Ve zamanla da ismi var cismi yok sevgili oğlu. Turi Giuliano etrafındaki bütün bu entrikaları açıkça görüyordu. Vaftiz babasının içtenlikle onun iyiliği için endişelendiğini biliyordu. Fakat bu yaşlı adamın kararlarına güvendiği anlamına gelmiyordu. Giuliano babaların babasına karşı savaşmak için henüz yeterince güçlü olmadığının farkındaydı. Doğrusu onların yardımına ihtiyaç duyuyordu. Fakat uzun vadede hayal kurmuyordu. Sonuç olarak eğer vaftiz babasını dinlerse Don Croce'nin adamı olurdu. Oysa hiçbir zaman olmamaya kararlıydı. Şimdilik sabrediyordu. 16. ayrımın sonu. Sayfa 166.